O yaz havadan mıdır, sudan mıdır, bir de bağırsak illeti gelip musallat oldu anaya. Yemek yemesini eskiden beri severdi. İştahla bulduğunu yerdi. Ama o yaz hava her yazdan sıcaktı ve ortalık sinekten geçilmiyordu. Öyle ki rüzgar estikçe sinekleri yiyeceklerin içine atıyor, her yere her şeye karıştırıyordu. Sonunda ana, "Bırakın şu sinekleri kendi haline," diye bağırır oldu. Öldürmekte bir fayda yoktu. Çünkü vakit harcamaktan başka bir şey değildi. Öldürülen sineklerin yerine daha fazlası geliyordu. Karpuzların da pek bol, pek iri olduğu bir yıldı. Kesildiği zaman içleri cinslerine göre kopkoyu kırmızı ya da sarı çıkıyordu. Kavun karpuzun hiç bu kadar tatlı olduğu yaz görülmemişti. Ana pek severdi bu meyveyi. Pazardan satılamayıp ellerinde kalanlardan ya da güneşte hemen olgunlaşıp da geçmeye başlayanlardan ya babam yiyordu. Karnı doyduktan sonra da kavun karpuz ziyan olmasın diye yemekte devam ediyordu. Bütün bu yediği kavun karpuz mu dokundu, bir kötü yel mi girdi içine, yoksa birisinin lanetine mi uğradı? Bilemedi. Gerçi lanet okuyacak kadar onu sevmeyen birinin olduğunu sanmıyordu ama belki işlediği günahı sezmiş olan o ufak tefek yaşayan tanrıçaydı. Her neyse, illet geldi anayı buldu. İçini dışına çıkardı sanki. Günlerce kadıncağız içerisi bomboş hasta yattı. Kuvvet versin diye bir yudumcuk bile çay içecek olsa öğürüp duruyordu. Ananın böyle bitkin, güçsüz yattığı sürece gelin kız evi güzelce çekti, çevirdi. Kaynanasının bakımı için elinden geleni yaptı. Saygıda da kusur etmedi. Kör kız da anasına bakmak için elceğizinden geleni yapmaya çalışıyordu ama ne çare, eli ağırdı. Gereken şeyi vaktinde görüp yapamıyordu. Bu yüzden de yengesi çok zaman ona, "Sen şöyle kenara çekil de otur biraz, kardeşçeyizim. İnan olsun ayağıma dolaşınca yararından çok zararın oluyor," diye başından savıyordu. İşte bu hastalığı sırasında elden ayaktan düşünce ana hiç istemeye istemeye gelinine, bu eline çabuk becerikli genç kadının eline bakar oldu. Kendi kör kızını koruyacak gücü de kalmamıştı. Küçük oğlan da şu günlerde eve ara sıra anasının hatırını sormaya geliyor ama çok durmadan yine çıkıp gidiyordu. Anasının onu ağabeyine karşı koruyacak gücü de yoktu. Bu perişan halinde gelin kızın becerikli ve titiz tutumlarıyla döşeğinin çevresinde dönüp dolandığını görmek anaya teselli oluyordu. Sonunda illet onun yakasını bırakıp başka bir kısmetlisinin başına gidince ana yatağından kalktı ama tamamen gelinine güvenmekten de vazgeçmedi. Gelin kız sevdiğinden değil, onun eline baktığı için. Bir dereceye kadar kendini toparlamakta ana pek güçlük çekti. Sağlığını da hiçbir zaman tam anlamıyla kazanamadı. Pek sevdiği lahanaları, kavun karpuzu, topraktan çıktıkları gibi çiğ çiğ ağzına atıp çiğnemeye bayıldığı fıstıkları yiyemez oldu. Yiyip içtiğine bakalım bozacak mı, bozmayacak mı diye her seferinde dikkat etmesi gerekiyordu. Böyle ince, eleyip sık dokumaktan bıkarak "istediğimi yerim, karnım istemezse istemesin" diye bir dikkatsizlik etmeye kalkışır kalkışmaz da bağırsak illeti hemen geri geliyordu. Hatta fazla çalışıp da biraz esintiye bile otursa o kötü illet hemen fırsat kolluyor, onu yine bir süre yere seriyordu. Bu çaresiz halinde ana şuna kanaat getirdi ki kızı gerçekten evlenmeli, evini bilmeliydi. Çünkü bu evde onun yeri yoktu. Ana kızının bu evde rahat edemediğini, kendini herkese yük saydığını şimdi açıkça görüyordu. Yine de ağzını açıp söylenecek gücü yoktu. Bir gün kör kız anasının yalnız olduğu bir zaman yanına geldi. "Ana, ben burada ağabeyimin evinde daha fazla kalamam gayri," dedi. "Ah ana, nasıl olursa olsun bir kocaya varayım daha iyi. Hiç olmazsa istemezlik etmezler." Ana da bundan sonra direnmedi artık. Birkaç sözle kızını avuttu. Kışın sıcaklar geçip iyice kendini toparladığı zaman da bir gün fitne karının evine gitti. Koca karı kapı eşiğine oturmuş, hala nakış işliyordu. ama eskisine oranla çok kalın. Kaba iplik kullanmak zorundaydı. İşlediği çiçekler de gülünecek durumdaydı. Çünkü gözleri kendisi üzerine böyle bir şey kondurmamakla birlikte eskisi kadar keskin değildi artık. Ana onun yanına oturarak bezgin sesle "Hakkın varmış kardeş," dedi. "Kızımın evlenmesi gerek. Kendi iyiliği için bunu görüyorum. Varsın senin dediğin kişi olsun. Ötede beri de ona koca arayacak takatim yok benim. O illet yakama yapıştı yapışalı hiçbir şeyle uğraşacak gücüm kalmadı sanki." Fitne karı kendi cebinden para çıkmadan yapacak bir iş bulduğuna pek sevindi. Hemen bir araba kiraladı ve 15-20 kilometre ötede baba köyünün bulunduğu vadiye gidip birkaç gün kaldı. Yolculuktan döndüğü günün akşamı ananın evine gitti ve onun yalnız bir köşeye çekerek kulağına fısıldadı. "İşim pek rast gittik bacı. Bir aya kalmaz sonuca bağlarız gayri. Doğrusu yoruldum, bittim ama ne zararı var? Senin iyiliğin için yaptım. Eski dostuz biz gayri. Kadın kardeş, aramızda hatır var." Bunun üzerine ana ayırmış olduğu bir gümüş parayı koynundan çıkarıp Fitne karıya vermek istedi. Kadın hemen onun elini itti. "Almam," diye yeminler etti. "İki eski dost arasında böyle şeye ne gerek?" dedi. Daha bir sürü laf etti. Yine de sonunda parayı aldı. Ana her şeyi kararlaştırarak iyice düşünüp taşındıktan, daha doğrusu düşünüp taşınmaya çalıştıktan sonra işi gelinine açtı. Gelin kız sevindi bu işe. Sevindiğini de gizlemedi. "Böyle aceleye gerek yoktu ana," demekten de geri kalmadı. "Benim görümcemden yüksündüğüm yok. Bir yıl iki yıl daha otursun başımla beraber. Hatta ölünceye dek otursa yüksünmem. Ama pek yoksuluz. Bakılacak boğazları saymamız şart. Onun için." Görümcesine karşı eskisinden daha iyi davranmaya başladı. Hatta çeyizlik yeni giysiler dikmeyi kendiliğinden teklif etti. Üç parça eşya dikti kör kıza. Koyu mavi bir hırka ile pantolon, bir de en yoksul gelinlerin bile giymesi şart olan kırmızı kumaştan pantolon. Bunlardan başka birkaç çift çarık da yaptı ve üzerlerine kırmızı birer çiçek işledi. Yine de enikonu bir nişan, bir eğlenti filan yapmadılar. İki ev arasında armağanlar da verilip alınmadı. Çünkü kız erkek tarafınca iyi, karlı bir kısmet sayılmıyordu. Kızın kendisine gelince nişan günü ağzını açıp da bir tek şey söylemedi. Anası ona evlenince olup bitecekleri anlatırken kızcağız dinledi. Dinledi de hiçbir şey demedi. Yalnızca geceleyin bir ara ansızın elini uzatıp annesinin yüzüne dokundu. "Anacığım, çok mu uzak orası? Ara sıra gelip beni görmeyecek misin? Ne yapıp ne işlediğimi sormayacak mısın?" dedi. "Benim gözlerim öyle kör ki bilmediğim uzun yollardan dağ tepe seni görmeye gelemem gayri." O zaman anası da elini uzatıp kızını okşadı. Kızcağız yattığı yerde tir tir titriyordu. Ana gizliden gizliye gözyaşları döktü o zaman. Gözyaşlarını karanlıkta yorganın ucuyla silerek tekrar tekrar "Gelirim kızım, hiç kaygı etmesen. İnan olsun gelirim," dedi. "Geldiğim zaman da sen bana her şeyi anlatırsın. Eğer seni hoş tutmuyorlarsa ben onlara edeceğimi bilirim elbet. Sana hor baktırmam ben." Sonra içi yanarak ekledi. "Ama hiç uyumadın bu gece sen." Kız, "Kaç gecedir uyku tutmuyor ki?" diye cevap verdi. Ana sevgiyle "Korkacak şey yok ki evladım," dedi. "Gözlerin kör ama yine de beceriklisin. Elinden iş geliyor. Öbür tarafında haberi var gözlerinin görmediğinden. Sana suç bulmazlar ya bu yüzden. Sakladık söylemedik de diyemezler." Sonunda kızcağız hafif tedirgin bir uykuya daldı. Ana ise uzun zaman uyuyamadı. Kendi kendini son derece suçlu görüyordu. Kendi işlediği bir günah yüzünden kızının cefa çektiğini seziyordu. Bu günahın ne olduğundan emin değildi pek. Yine de eskiden beri daha iyi, daha düşünceli bir insan olmadığına şimdi pişmandı. Sonra acaba biraz çabalasa kızını verecek daha yakın bir köy bulamaz mıydı? Şöyle ayda bir filan gidebileceği bir yer. Biraz bir paraya karşılık gelip kendi köylerinde oturacak bir üç güveysi filan bulamaz mıydı? Bunları aklından geçirirken bile içi kan ağlıyordu. Çünkü büyük oğluyla gelinin bu kadarcık bir masrafa bile razı olacaklarını sanmıyordu. Paranın idaresi şimdi onların elindeydi. Böylece ana yüreği kabararak düşündü. Kızımı dövdükleri bile olacak elbet. Dövmezler diye umsam yalan. Ya damadın ya da kaynananın yeni gelini arada bir dövmedikleri eve az rastlanır. Bizimki gibi. Kör kızımın dayak yediğini bilmek ya da işitmek ciğerlerimi paralar benim. Öyle bir tası olur ki başıma. Hele yakın yerde olsak da kızcağızım gelip bana dert yanacak olsa bir kere baş göz ettikten sonra elimden de bir şey gelmez. Bu derde dayanamam gayri. En iyisi gözümün görmeyeceği, kulağımın duymayacağı bir yerde olsun. Göz görmeyince gönül katlanır. Bana da o derece tası olmaz bari. Böylece ana yattığı yerden niçileli başım varmış diye daha bir hayıflandı. Sonra düşündü ki elinden gelebilecek bir tek şey vardı. Kendisi gelin olurken anacığının yapmış olduğu gibi şimdi o kızına birkaç parça gümüş para verebilirdi hiç olmazsa. Gün doğmadan önceki saatin karanlığında yatağından kalktı. Hayvanlarla tavukları uyarıp ürkütmemek için usulca gitti. Ve yerdeki delikten küçük para çıkınını çıkardı, açtı. Paranın içinden 5 tane gümüş ayırıp koynuna soktuktan sonra çıkıyı yine deliğe koyup kapadı. Koynundan gümüşlerin ağırlığını duymak için birazcık olsun yatıştırdı. Gelin olurken yanında topluca gümüş parası bulunmak her fukara kızına nasip olmaz, dedi kendi kendine. Kızımın hiç değilse parası olacak köşesinde. Ve bu küçük avuntu parçasına sımsıkı sarılarak sonunda uyudu. Böylece günler gelip geçti. Pek öyle sevinçli günler değildi bunlar. Ne gezer? Kadın artık en küçüğünün varlığından bile zevk almaz, gelip gelmeyişi üzerinde bile durmaz olmuştu. Ancak küçük oğlanın sağlıkça iyi olduğunu, kimseye söylemediği bir işlere dalmış, hayatından hoşnut göründüğünü anlıyordu. Sonunda kızının gelin olup gitmesi geldi çattı. Kadının yüreği ağzında, bakalım gelin almaya kimler gelecek diye bekliyordu. Kızını alıp götüreceklerin nasıl insanlar olduğunu görünüşlerinden anlamak için gözünü dört açmıştı. Bahar başında bir gündü. Mevsim henüz tam olarak açılıp serpilmemişti. Bahar olduğu söğüt dallarının açık yeşil renginden, şeftali ağaçlarındaki taze kahverengi tomurcuklardan ve köy çocuklarının koparıp yedikleri otlardan belliydi. Yoksa toprakta kışın kısırlığı vardı henüz. Buğdaylar boyatmamış, sürülü toprak üzerinde ancak küçük mızraklar halinde başlarını uzatmışlardı. Ve esen rüzgarlar hala soğuktu. Gele gele eğersiz, boş eşeğe binmiş ihtiyarın biri çıka geldi. Eğer yerine eski, pis, paçavra bir hırkayı eşeğin sırtına koymuş, onun üzerine oturmuştu. Ananın yüreği durur gibi oldu. Bu ihtiyarın bakışını beğenmemişti. Gerçi adam gülümsüyor ve yüzüne bir yumuşaklık vermeye çalışıyordu ama ihtiyar bir tilkinin yüzüydü bu. Hiçbir yumuşaklığı yoktu. Etrafı derin kırışıklarla çevrili, kurnaz ifadeli gözler, seyrek, kır bir bıyık altında hep somurtmaya alışık olduğunu belli eden şu anki gülüşünün yalan olduğunu gizlemeyen daracık, dudaksız bir ağız. Adamın sırtındakiler de paçavra halindeydi. Yoksa yamalı ve temiz filan değildi. Eşeğinden indiği zaman da halinde tavrında bir terbiye, bir incelik göremedi ana. Oysa o kadarcık insaniyet, terbiye herkeste bulunur. İnsanın illa okumuş, kibar olması şart değil. Adamın bir ayağı da öbüründen kısaydı. Lime lime dökülen urbalarını bir ip parçasıyla beline bağlamıştı. Topallaya topallaya geldi. Kaba saba bir tavırla, "Kör bir kız varmış, onu almaya geldim," dedi. "Nerede kendisi?" Bu koca adamı daha ilk görüşte öylesine gözü tutmamıştı ki hemen atıldı. "Senin damat evinden geldiğini gösteren ne işaretin var?" Nereden bileyim? Adam yine sırıttı ve gelip konuşan o şişman karı beni tanır diye cevap verdi. Bu kızı kardeşimin oğluna bedava verirler diye o söylediydi. O zaman kadın, bekle çağırtayım dedi. O gün aylak aylak evde oturmakta olan küçük oğlanı hemen Fitne Karı'ya saldı. Fitne Karı da ihtiyar bacaklarının var gücüyle koşarak geldi. Adama bakıp gülerek anaya, ta kendisi, senin damadın amcası bu, dedi. Nasılsın bakalım amca, iyisin ya. Karnını doyurdun mu bari? Koca adam dişsiz damaklarını gösteren bir sırıtışla, doyurdum ama doğrusu dürüst değil, ne yalan söyleyeyim, diye cevap verdi. Bu arada ana gözlerini bir an bile ondan ayırmıyordu. Sonunda Fitne Karı'ya döndü ve hiç sözünü sakınmadan, gözüm tutmadı benim bunu, diye konuştu. Kızıma daha iyi bir şey layık görürdüm ben. Kadın da yüksek sesle gülerek, aa kadın kardeşim, damat değil ki bu, koca adam, diye cevap verdi. Damadın kendisi pek uysal, pek yumuşak başlı bir gençtir doğrusu. Şimdi yenge de çıka gelmişti. Ananın büyük oğluyla gelini de. Sonra emmi oğluyla daha birkaç köylü geldiler. Hepsi durup ihtiyarı süzdüler. Doğrusu ne kılığını, kıyafetini, ne de halini, tavrını hiçbirinin gözü tutmadı. Gel gelelim, söz verilmişti bir kez. Bazıları, ne yaparsın? Unutma ki senin kızın da gözleri kör bacı, dediler. Gelin kız da, söz kesilmiş, karar verilmiş gayri anacığım, dedi. Bu vakitten sonra sözden dönmek olmaz. Kızımı vermem dersen hepimizin başına iş açarsın. Karısının bu sözlerini duyan büyük oğlan da hiç sesini çıkarmadı. Ana yalvarırcasına emmi oğluna baktı o vakit. Emmi oğlu onun bakışını gördü. Ama başka yana bakıp bakışını kaçırmaya başladı. Ne diyeceğini bilemiyordu çünkü. İyi kalpli, kendi halinde bir insandı. Bu gelen koca adamın bakışını o da pek beğenmemişti gerçi. Gel gelelim, bazen yoksullukla kötülüğü ayırt etmek güçtür. Yırtık pırtık giysileriydi bu adama böyle kötü görünüm veren. Belki de. Sonra bir iş kararlaştırılıp pişirilip kotarıldıktan sonra sözden dönüvermek de kolay değildi. Böylece emmi oğlu ne diyeceğini bilemediği için hiçbir şey demedi. Öte yana çevirdi başını. Bir ufak saman çöpü alıp dişlerinin arasında çiğnemeye koyuldu. Fitne karı ise kendi onuruna leke sürüleceğini anlamış, hep damat değil ki bu gördüğün kadın kardeş deyip duruyordu. İşten böyle en son dakikada vazgeçilirse kendisi rezil olacaktı. Amca be, senin kardeşinin oğlu agucuk bebek gibi uysal bir çocuktur, deyiversene. Koca adam sırıttı, başını sallayarak zoraki bir gülüşle, hırıltılı bir sesle, doğru dedin kadın kardeş, agucuk bebekler gibidir kardeş çocuğum, diye cevap verdi. En sonunda da sabırsızlanarak, gece olmadan evimize varacaksak yola düzülmek gerek, dedi. Bunun üzerine ana başka ne yapacağını bilemeyerek kızını eşeğin sırtına bindirdi. Kızcağız yeni gelinlik urbalarını giymişti. Ana küçük gümüş para çıkısını onun eline sıkıştırdı ve kulağına, bu senin kendin için kızım, sakın onlara elinden kaptırma, diye fısıldadı. Ve en sonunda ihtiyarın eşeği dehlediğini görünce yüreği yeni baştan yanarak, çok geçmeden gelirim kızım, diye bağırdı. Sana nasıl baktıklarını görürüm. Her şeyi aklında tut ki geldiğimde bana bir söz söylersin. Gidişlerini beğenmezsem seni tutup geri getirmekten de çekinmem ben. Kör kız da o kupkuru dudakları titreyerek, biliyorum anacığım, yüreğime su serpen de bu zaten, diye cevap verdi. Gel gör ki ananın içi kızını bırakmaya razı gelmiyordu bir türlü. Onun birazcık daha alıkoymak için söyleyecek son bir şeyler daha vardı. Kızına sımsıkı sarılarak, kızcağızıma sakın ateş yaktırmak yok ha, koca adam, diye bağırdı. Ateş yakamaz o. Sonra gözlerini acıtır dumanlar. İhtiyar döndü, sırıttı yine. Ananın dedikleri sonunda kulağına girindi. İyi iyi dediğin olsun, diye mırıldandı. Söylerim evdekilere. Sonra eşeği yine dehledi, kendi de eşeğin yularından tutarak yola düzüldü. Böylece gelin gitti kör kız. Elinde körlüğünün damgalarını tutuyordu. Urba bohçası da eşeğin terkisine bağlanmıştı. Anası durdu, onun gidişini seyretti. Ciğeri öyle bir yanıyordu ki, deme gitsin. Gözleri yaş içindeydi. Gel gör ki yapmış olduğundan başka ne yapabileceğini de bilemiyordu. Öylece durup evladının ardından, kız tepenin üstünden aşıp gözden kayboluncaya değin baktı.